Ayrım 17.
Kazım Civo'nun ranza komşusuydu. Elindeki dergiyi yanına koydu, külahını çıkararak tepesini kaşıdı. Polonya işçi sınıfı hareketine bugünkü durumda bürokratik aygıtın ezdiği Polonya aydınlarıyla bir kısım sendika aristokrasisi önderlik ediyor. Ama hareket içinde Marksistlerin de önemli bir etkinliği vardır. Önderliğin kilise ile de bir ittifakı vardır. Oradaki Marksistlerin görevi bir bütün olarak hareketi desteklemek, işçiler arasında proleter ideolojiyi yaymak, onlara politik devrim yolunu göstermek, izlenecek strateji ve taktikleri benimsetmektir. Bununla birlikte Valesa'nın başında bulunduğu önderliği işçilere anlatmak, onların dar sendikal reformist burjuva özünü somut bir şekilde gözler önüne sermek, onların proletaryayı temsil etmediğini işçilere kavratmak gerekiyor. Tabii bu eleştirel ve mücadeleci bir tavır, Jaruzelski'ye karşı onlarla birlikte hareket etmemizi ortadan kaldırmaz. Bu sırada Tavas tuvaletten geldi. Elini sildi, gözlüğünü düzeltti. Burnunu çekti. Sırtüstü yatağa uzanarak tartışmaları dinlemeye başladı. Sosyalizme bak, böyle sosyalizm olur mu yahu? İşçi sınıfına karşı cuntalı sosyalizm diyerek burnunu karıştırmaya koyuldu ihtiyar. Olur olur dedi Tavas. Sosyalizmin tepeden inmelisidir bu. Aşağıdan veya yandan bindirmelisi de vardır. Karşı devrime gık dedirtmeyen eylemli sosyalizmdir bu. Vurdu mu hoplattırmaz, zortlattırır. Koğuş sezdirmeden sessizce güldü. Civo sarsıla sarsıla sessizce gülerken, sosyalizmin zortlattıran cinsi nasıl oluyormuş diye sordu. Türkünün teke zortlatması cinsi olur da sosyalizmin olmaz mı dedi. Serttir, taziklidir. Gerekirse hıyar kırar gibi boyun kırar. Sence ülkemize hangi cinsi daha uygundur? Dedi ufaklık. Tavas yanındaki küçük kutudan bir bisküvi aldı. Kıtır kıtır yerken burnunu çekti. Ülkemize zortlattıranı gereklidir ama başında da ben olacağım. Bütün işkencecileri ipe çekerim. Aynen İskit zenginlerinin kendilerine isyan edenlere uyguladığı yöntemi uygularım. Kellelerini koparttırırım, içini bir güzel boşalttırırım. Dışını öküz derisiyle, içini ise altınla kaplatır, yıllanmış şarap içerim. Gülümsemeler gülüşe dönüştü. Mestan felaket ciddi bir çıkışla, sosyalizm bir tanedir Tavas dedi. O da proleter sosyalizmidir. Bilmem tepedenmiş, alttanmış, yandanmış, zortlattıran cinsindenmiş, yok böyle bir şey. Bunlar senin uydurman. Azer gülümseyerek ranza komşusu Kazım'ın kulağına, deli deliyi ciddiye alır işte. Tavas deli, mestan ondan deli diye fısıldadı. Tavas bağdaş kurdu. Bir bisküvi daha aldı, burnunu çekti. Sosyalizmin bin çeşidini sayarım sana dedi. Çingene sosyalizminden sosyete sosyalizmine, tupacı sosyalizminden komprador sosyalizmine kadar sayayım mı sana? Mestan acı acı gülümsedi. Uyduruyorsun kardeşim dedi. Marksizmde yok böyle bir şey. Okumamışsın, bilmiyorsun. Asıl Marksizmin cahili sensin be diye bağırdı Tavas. Şu işe bak hele. Bu yılın serçesi geçen yılın serçesine cik cik öğretiyor. Bu sırada kapı açıldı. Selamün aleyküm diyerek içeri girdi müftü. Yeni yemlenmiş damızlık bir boğa gibi yemekhaneye yürüdü yavaş yavaş. Boş odada oturarak abirlilerin gelmesini bekledi. 3-5 kişi soğuk bir tarzda hoş geldin diyerek geçip karşısına oturdu. Anlamsız boş ve tiksintili bakışlarla birbirlerini süzdüler. Müftü, sizin adam olacağınız yok be Allah'ın belası kızıllar dercesine kirpiklerini kısıp kaşlarını çatarak derin derin soludu. Çantasını açtı, yeşil kaplı kitabı dizlerinin üzerinde sayfa sayfa çevirmeye başladı. Bilal ile Hıdır sigaralarını tüttürerek hocanın bezgin suratına diktiler gözlerini. Abirlilerin bir kısmı ranzalarındaydı. Hoca kapı aralığından yatakhaneye baktı. Arkadaşlar neden gelmiyorlar dedi. Gelmelerine gerek yok dedi karşısında oturanlardan biri. Müftü biraz düşündükten sonra gelmeleri gerekiyor. Sorumluluk altına girerim dedi. Bir şey olmaz. Size bir şey olmaz ama bana olur. Gardiyan da hocayı destekledi. Ama tartışma sonucunda ranzadakilerin gelmeyeceğini anladığı için fazla ısrar etmedi. Kitabının içinden yazılı bir kağıt çıkardı. Dikkatle baktı kağıda. Bu dersimizde Allah'ın birliği ve sıfatları üzerinde durmak istiyorum dedi. Bilal gülümseyerek, yani olmayan bir şeyin birliği ve sıfatları üzerinde mi konuşacaksın diye inledi. Her zaman olduğu gibi dersleri yaptırmamak istiyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Allah yoktur diye kestirip atmayın. Allah'ın varlığı yakıcı bir gerçektir. Bunu er geç sizler de anlayacaksınız. İhtiyar gevrek gevrek güldü. Bırak hoca Allah aşkına dedi. Tanrı'yı yaratan insanlardır. Şeyh Bedrettin'in dediği gibi. İnsanlar eskiden görünen bir puta tapıyorlardı. Şimdi görünmeyen bir puta tapıyorlar. Kendine güven öğesinin yok oluşudur tapmak. Çok yanlış düşünüyorsun. Çok basit, çok dar, çok acayip düşünüyorsun. Öyle öyle hoca. Eskiden insanlar Ömer Hayyam'ın deyimiyle kendi iç güzelliklerini puta veriyor, putta seyrediyorlardı. Şimdi görünmeyen bir tanrıda seyrediyorlar. Bugün sermayeyi ve devleti koruyan göklerin efendisinin kökü komünal toplumun totemine ve pagan putlarına dayanır. Hoca haşim bakışlı bir put gibi dinledi, düşündü. Maddeciliğin kölesi olmayalım arkadaşlar. Maddeyi madde eden, insanı insan eden ruhtur dedi. Görüş açınız, ruh dünyanız mucizelere inanacak kadar engin değildir. Dar düşünüyorsunuz. Dün bir başka koğuşta da atamız maymundur diye tutturdular. Arkadaşlar bu ilim değil, ilkelliktir. Eskiden her kabilenin bir totemi vardı. Hayvan totemi. Bu durum inanın eskiyi hatırlatıyor. Atamız maymun olsaydı bugün dünya yüzünde maymun olmazdı. Bu fikir bile evrimi çürütüyor. Atamız kim? Adem denilen çamur mu dedi Bilal. Evet, atamız Adem'dir arkadaşlar. Bu öylesine derin ve öylesine muhteşem bir felsefi muhtevaya sahiptir ki kavramak için önce inanmak gerekiyor. İhtiyar elini burnundan çekerek yayvan yayvan güldü. Denizden geldik hoca, denizden dedi. Karada şekillendik. Tüy döktük, yitirdik kuyruğumuzu, dikeldik. Ne Tevrat'ın Adem'i ile Havva'sı ne de Hintlilerin Yamisi ile Yaması. Bilime inanın, bilime. Çamura ve mucizelere değil. İnsanlık neredeyse kendi evrimine hükmedecek. Sen kalkmış nelerden söz ediyorsun? Hoca bir bardak su içti. Mendiliyle ensesinin terini sildi. Gardiyana baktı. Çantasını karıştırdı şaşkınlıkla. Bıkkın ve sallapati bir edayla. Yanlış düşünüyorsunuz, yanlış dedi. İnanmak bir ihtiyaçtır. Allah bir gerçek ve bir ihtiyaçtır. Her doğuş bir ölüm, her ölüm ise bir doğuştur. İhtiyacın anlamını düşünün. Zaten insanoğlu ihtiyaç duyduğu için yaratmıştır Tanrı'yı, dedi ihtiyar. İnsanoğlu ölümü kabullenemiyor bir türlü hoca. Ölümsüzlüğe sırılsıklam tutkundur. Tanrı'yı ve öbür dünyayı yaratmasının nedenlerinden biri de budur. Hoca mendiliyle alnını, gerdanını sildi yeniden. Kalbi ağrıyordu, çaresizdi. Her zaman yaptığınız gibi beni hiç konuşturmuyorsunuz. Şu pencereleri açın da sigaralarınızın dumanı çıksın bari. Tavas girdi içeri. Burnunu çekerek en arkaya oturdu. Yumruğunu sağ yanına dayadı. Küçümser bir havada hocayı süzmeye başladı. Hoca Tavas'a tiksinerek baktı. Söyleyecek sözünü unuttu. Saatine baktı. Dersin bitmesine 10 dakika vardı. Bu süreyi nasıl dolduracağını düşündü. İçinden, bu alçak herifler bana resmen işkence ediyor dedi. Ama bir müftü Kızıllar karşısında gevşememeliydi. Sözü sözle savmalıydı. Çekinmemeliydi sert tartışmalardan. Söze nasıl başlayacağını, ne söyleyeceğini ayarlamaya koyuldu. Hem diğer koğuşlarda hem burada durmadan eşitlikten, adaletten, demokrasiden, ilimden söz ediyorsunuz. Ama beni konuşturmuyorsunuz. Eşitliğin, adaletin, demokrasinin, ilmin hasını savunan, uygulayan, İslam dinini öğrenmekten kaçınıyorsunuz. İslam'ın eşitliğini, adaletini de biliyoruz dedi Bilal. Bilmiyorsunuz. Biliyoruz, biliyoruz. Peki kimdir İslam adaletinin Peygamber Efendimiz'den sonra en büyük mimarı? Bilal hafiften kızardı. Dumanını püfürdetti. Ebu Bekir dedi. Hoca, vaiz zavallı dercesine başını salladı. Bütün dünyanın bildiği bir gerçeği bilmiyorsunuz dedi. Hazreti Ömer'dir, Hazreti Ömer. Öğrenin. Şimdi Ömer'i bize bilim, eşitlik ve adalet kahramanı olarak göstermeyin dedi ihtiyar. İskenderiye'deki dev kütüphanenin kitaplarını yaktıran Ömer'dir. Daha önce de bir bölümünü bir papaz yaktırmıştı. Ömer kitapların çokluğunu görünce şaşırmış. Bu kitaplardaki bilgiler doğruysa Kur'an'da vardır. Fazlalıktır, yakılmalıdır. Yok, eğer bu bilgiler Kur'an'da yoksa batıldır. Yine yakılmalıdır demiş ve ateşe verdirmiş. Yanlış, yanlış arkadaşlar, çok yanlış. Nereden öğreniyorsunuz bu bilgileri? Doğru değil. İlim Çin'de de olsa öğren, prensibinin neferidir Ömer. Doğrudur hoca, doğrudur dedi ihtiyar. İran seferi sırasında demirci Kava'nın kanlı tulumundan yapılan bayrağı yaktıran da Ömer'dir. O demirci Kava ki, Dehak denilen zalime karşı isyan eden mazlum bir halkın önderiydi. Yanılıyorsunuz arkadaşlar. Ömer fakirlerin piriydi. Bu gerçeği bütün cihan bilir. Yanlış tarih bilgisinin kurbanı olmayın, iyi inceleyin. Her neyse, Ömer'in adalet ve eşitlik anlayışı, Kabe gelirlerini ve kervan ticaretini elinde tutan Arap şeyhlerinin anlayışıydı. Eseniler ya da Karmetiler gibi eşitlikçi bir anlayışa sahip değildi diye sürdürdü eleştirisini ihtiyar. Talas arka sıradan kalkarak öne oturdu. Bir bardak su içti. Sinirli sinirli burnunu çekti. Huysuz delişmen koçlar gibi baktı hocaya. Bizi adam etmeye çalışıyorsun Müftü Efendi dedi. Dikkat et, adam edeyim derken adam olabilirsin. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi duvarlar anladı. Duvarlara sor, sana anlatsınlar. Ne biçim konuşuyorsun sen kardeşim? O biçim konuşuyorum. İki fakülte bitirmiş, eylemli bir insan olarak istinatlı konuşuyorum. Kitapları aciz kılan şeyler söylüyorum. Kavramaya çalış biraz. Efendi olalım, saygılı olalım din dersine arkadaşlar. Dayak cennetten çıkmıştır ama saygılı olamayız. Yeşil takke ile tesbihe de saygılı olalım. Olalım ama o da kapitalistin sofrasını ilahi büyülerle korumaya çalışmasın. Ayıp oluyor. Gardiyan ağzını açarak geniş geniş esnedi. Abirliler tavastır işte dercesine gülümsediler. Müftü saatine baktı, ayağa kalktı. Bakışlarını tavastan kaçırarak böyle ders olmaz arkadaşlar dedi. Ders yaptırmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Gardiyan da asık bir yüzle ayağa kalktı. Birlikte koğuşu terk ettiler. Tavas zafer kazanmış bir komutan gibi elleri kalçasında voltaya başladı. İki bisküvi aldı, burnunu çekerek üç eylemli istinatlı cümleyle müftüyü kaçırdım dedi. Kimse konuşmadı, gülümseyenler oldu. Bisküvilerini birkaç geliş gidişte bitirdi. Dolabını açtı, yeni bir paket çıkardı. Burnunu çekerek harami kenesi herif dedi. Gelmiş bana adaletten söz ediyor. Adalet hanımdan söz etsene. 15 numaraya atmışlar garibimi. Vizite parasıyla çıkarıyor nafakasını. Namus proleteri. Abonoz emekçisi. O vergi vermezse bu aç kalır. Mestan bozuldu. İçinden tavasa ana avrat düz gitti. Sonunda dayanamadı. Ranzasından dikelerek titreyen kirpi saçlarıyla bilimsel kavramları çarpıtma kardeşim dedi. Artık değerin biricik yaratıcısına, dünya proletaryasına saygın olsun biraz. Tavas çiğ çiğ güldü. Korkunç nefret ediyordu Mestan'dan. Dişlerini gıcırdattı. Biri alın terini satıyor, diğeri etini. Bilgiçlik taslama bana. Abonoz emekçisini küçümseme. Abonoz proletaryası kurtulmadan insanlık kurtulamaz. Kullanma bu kavramı kardeşim. Karşı devrimci bir kavramdır. Koğuş tartışmayı zevkle dinliyordu. Nimet gibi benimsemişti iki delinin atışmasını. Paçama saldırma dedi Tavas. Koskoca devletle uğraşıyorum. Ayaklarımın altından çekil. Böcek gibi ezilirsin, haberin olmaz. Hayatın haberi var mı senden? Mestan'ın cinleri tepesine vurdu. Homurdanarak yavaş yavaş ranzasından indi. Aynı anda koğuş kapısı açıldı. Savcı Yıldırım kaldırım bıçkınları gibi yanlamasına yavaş yavaş içeri girdi. Yerin göğün hesabını soracak bir suratla ranzaları kesti. İnin dizilin şuraya, çabuk olun diye bağırdı. Abirliler şaşırdı. Yıldırım'ın benzindeki krizi sezen Azer, ranzasından yavaş yavaş inerken yine ne oluyor bu çığırtkan infaz sırtlanına diye ürperdi. İhtiyar içinden küfretti. Hıdır, kime numara çekiyorsun dercesine düğmelerini ilikledi. Civo tesbihini avucunun içine aldı. Kenan Mahsus'tan önünü iliklemeden girdi sıraya. Siz burasını ne sanıyorsunuz diye bağırdı Yıldırım. Babanızın evi mi sanıyorsunuz? Derslerde neler yaptığınızı, ne tip şeytanlıklara başvurduğunuzu biliyoruz. Müftü ile müdürler Yıldırım'ın arkasında duruyorlardı. Kalabalık bir gardiyan topluluğu seyrediyordu abirlileri. Bak şunu söylüyorum size, cehaletinizi yok etmeye çalışan bilime sataşmayın. Eğer çenenizi kapamaz ve hocaları kasıtlı olarak tedirgin etmeye, bıktırmaya devam ederseniz yüzbaşıyı ve komandoyu sokarım içeri. Bağırmadan konuşun, sağır değiliz dedi Kazım. Nasıl konuşuyorsunuz böyle diye çıkıştı Hasan. Bir hukuk adamı gibi değil, bir sorgulama polisi gibi. Konuşma diye bağırdı yeniden. Şu halinize bakın şu halinize. Şu kafalarınıza, elbiselerinize bakın. Hiç insan tipi var mı? Devleti sınamaya kalkanın sonu böyle olur işte. Burnunun dibinde sinek gibi vızırdayan yaratıkları ezer geçer. Şöyle ezer geçer devlet. Şu jandarma ağzını bırak savcı bey dedi Kazım. Ne olmuş biçimimize? İnsan değil miyiz biz? Vatandaş değil miyiz? Değilsiniz. Hukuk devletini yıkmaya çalışan teröristler vatandaş değil. Tavas burnunu çekerek, "Buyur buradan yak," diye mırıldandı ve hemen girdi söze. "Hukuk devleti olamaz. Bu devlet olsa olsa eylemli bir guguk devleti olur," dedi. "Guguk'un savcıları da guguk guguk diye konuşurlar. Şimdi konuştuğun gibi." "Konuşma be, haddini bil," diye bağırdı Yıldırım. Gardiyanların bir kısmı gülümsedi. Müdür Duman Bey gülümseyerek yanındaki müdürün kulağına bir şeyler fısıldadı. İhtiyar müftiye bakarak, "Müftü size nasıl bir ispiyon yaptı bilemiyorum ama normal bir savcıya yakışır bir tavır içinde değilsiniz." "Ağzını topla, konuşma. Diliniz çok uzadı sizin. Hala 12 Eylül öncesi havalardasınız. Nerede mitingleriniz, dergileriniz, gazeteleriniz, silahlı çeteleriniz? Hepsi girecek delik arıyorlar şimdi. Her şeyi hallettiyseniz bu telaş, bu bağırtı ne? Yüzbaşı nerede yüzbaşı?" diyerek arkasındaki kalabalığa baktı. Başgardiyan gavur veliye, "Git yüzbaşıyı çağır buraya. Acele gelsin. Bunlar başka dilden anlar," diye bağırdı. Hıdır çocuğuna öğüt veren bir baba pozuyla, "Celallenmeyelim savcı bey," dedi. "Öfke gelir göz kızarır, öfke gider yüz kızarır. Karşında çocuk kalabalığı yok. Yaşlı başlı adamlarız." "Konuşma be. Bu cezaevinin özel tipte bir siyasi cezaevi olduğunu kafanıza vura vura kavratmak gerekecek." "Sopanın gücüne güvenmeyin," dedi Hasan. "Tarihin kaçınılmaz akışını kavrayan ve yüreği halk sevgisiyle dolu olan bir insan sopanın gücünden yılmaz." "Kavramamışsın tarihin kaçınılmaz akışını henüz. Devlet bu cezaevinde kavratacak size. O kalın kafalarınıza vura vura kavratacak." Tavas'ın huysuzluk ve çıngar krizinin etkisiyle kirpikleri, kaşları, kulakları seyirmeye başladı. "O zaman bize diyecek bir tek söz kalıyor," dedi ve burnunun ucunu kaşıdı. Savcı, "Kes be," diye susturacaktı ama Tavas'ın diyecek bir tek sözünü merak ettiği için kendini dizginledi. Tavas 3 kez burnunu çekip savcıya bön bön baktıktan sonra, "Gerçekten de şu durumda bize diyecek bir tek söz kalıyor savcı bey," dedi ve çenesini kaşıdı tatlı tatlı. O da, "Tarihin kaçınılmaz akışından kaynaklanan şu acizane sözdür ki, bir ömür unutmamanız ve gelecek kuşaklara da aktarmanız en içten dileğimdir. İşte o ünlü söz şudur. Babalan da gel." Abirliler hafiften gülümsedi. Müftü dahil tüm gardiyanların, müdürlerin yüzatları gevşedi. Azgın boğa gözlerine döndü savcının gözleri. Sağ kaşı pikir demeye başladı. Ne diyeceğini unuttu. Geri dönerek şaşkın şaşkın müdürlere, gardiyanlara baktı. İçinden abirlilere ana avrat, kız kızan düz gitmek geldi. Başgardiyan veliye bakarak, "Nerede kaldı yüzbaşı, niçin gelmedi?" diye bağırdı. "Efendim söyledim, işi varmış." "Ne işi varmış, askerlerin görevini ben mi omuzlayacağım?" diyerek abirlilere baktı Nemrut Nemrut ve usuldan terk etti koğuşu. Onun müftü, müdürler, gardiyanlar izledi. Koğuş kapısı şangırtıyla kapandı. "Vay be," dedi ufaklık, "sivillerle askerler arasındaki çelişkiyi görüyor musun? Genelkurmaya bağlı bir özel tip cezaevinde sivil bir savcı bir yüzbaşıya nasıl emredebilirmiş? Sırf bu yüzden herif askeri alıp gelmedi." Tavas kurnaz kurnaz süzdü ufaklığı. Dolabından bir çenge bisküvi çıkardı. Koğuş ağları gibi voltaya durdu. Kendi kendine bir şeyler mırıldandıktan sonra, "Faşizmin koğuşumuza saldırısını püskürten benim," dedi. Genel stratejik zorlama ve yıldırma planının bir parçasıydı bugünkü saldırı. Bir tek cümleyle cin çarpmışa çevirdim faşizmin 7 göbek ceddini. Ardına bakmadan tüydü. Bizden çıkaramadığı hıncını akşam gidip karısından çıkaracak. Yarattığı aile bunalımı bunun bunalımını artıracak. Bunalan bu şaşkın bize daha da saldıracak ve tüm cezaevinin eylemlik durumu artacak. Koğuş gülmeye başladı. İhtiyar, "Of kaderim of," diye iç geçirdi. Ufaklık, "Arkadaşlar bir çayı hak ettik," diyerek mazgala yürüdü. B2 koğuşuna yoğun bir sigara dumanı çökmüştü. Ayak kokusu, ter, sarımsak ve beton küfü içeri girenlerin genzini yakıyordu. Pencereler açıktı. Esinti olmadığı için pis hava inadına çıkmak istemiyordu. Ranzalar nemli pamuk, tütün, tesbih ve mektup kokuyordu. Sol köşede örümcek ağa takılan kara bir sineği yiyordu. Tantana Yusuf en üst ranzada, eli göbeğinin üzerinde, püfürdemeli, derin ve cömertçe uyuyordu. Burnunun üzerinde genç bir kara sinek geziniyordu. Avucundaki tesbih terlemişti. Sağ kulağına yakın bir yerde açık bir mektup, mektubun üzerinde ise görülmüştür damgalı sarı bir zarf duruyordu. Mektubun girişinde canımdan çok sevdiğim pek kıymetli oğlum Yusuf cümlesi sırıtıyordu. Sonunda ise Allah bu devlete zeval vermesin. Ne yapıyorsa hepimizin iyiliği içindir. Oradaki müdürler, kumandanlar muhterem adamlardır. Saygılı ol. Onları da bizi de üzme. İnşallah sonu hayırlı olur. Baki selamlar, baban Ökkeş Delibaş cümleleri yer alıyordu. Koğuşun dergah denilen köşesi ise 2 saatten beridir didişmeli bir toplantıya tanık oluyordu. Tüm sağcılar yemekhanede volta attıkları için serbestçe konuşuluyordu. Sağcılar yatakhanede kızılların toplantı yaptıklarını bildikleri için içeri girmiyorlardı. Ama yemekhanede volta atanların tümü sağcı değildi. Görevleri sağcıları göz hapsinde bulundurmak ve onların yatakhaneyi kapıdan dinlemelerini önlemek olan birkaç cingöz solcu daha vardı. Toplantıda en çok tartışanlar Arap İbo ile Şefik oldu. Şefik istemli, ayrıntılı ve ısrarlı bir çizgi izledi. Dinlerken sürekli bıyıklarını çekiştirdi ve toplantının sonuna doğru şöyle dedi. Yahu arkadaş anlamıyor musun sen? Sürekli kavgalar milletin gücünü tüketti. Yıprandık. Saflarımızdan birçok kişi tarafsızlara gitti. Sen nasıl oluyor da mevcut duruma göre hareket etmiyorsun? Ben anlamıyorum. Sen de tutturduğun bir mevcut durumdur gidiyorsun dedi Arap İbo. Mevcut durumda mevcut durum. Ne varmış bu mevcut durumda kardeşim? Bir devrimci. Kardeşim müsaade et. Yahu bir dakika müsaade et. Allah Allah. Önce dinlemesini öğrenelim. Tamam tamam. Bir devrimci davranış hattını çizerken ülkedeki duruma bakar. Hasmın durumuna bakar. Kendi durumuna bakar. Halkın durumuna bakar. Junta karşımızda amansızdır. Birlik halindedir. Barıştır karıştır politikasıymış, Kemalist eğitimmiş, elbiseymiş, şuymuş buymuş, halkın haberi yok bunlardan. Görüşçülerimizin durumu zaten ortada. Geliyorlar, 5-10 dakika görüşüyoruz, ağlıyorlar, sızlıyorlar, gidiyorlar. Henüz bir araya gelip de toplu halde bakanlığa, sıkı yönetime gitme, çocuklarımızın can güvenliği tehlikededir diye endişelerini dile getirme durumları da yok. Bu ağır baskı şartlarında onları bir araya getirmek de kolay olmuyor. Yahu kardeşim öyle bir tablo. Bir dakika bitirmedim sözümü. Müsaade et, bekle, sabırlı ol biraz diyerek bıyıklarını çekiştirdi. Gelelim bizim durumumuza. Görünen köy kılavuz istemez. Durumumuz ortada. Karşılıklı kanlı boğuşmalar, komando dayakları, mektup, görüş ve hücre cezaları yordu. Yıprattı bizi. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Kendi halimizi görüyoruz. Dövüşmek için mecalimiz kalmadı. Normal beslenemiyoruz. Birkaç kişi hariç kimsenin parası gelmiyor. Faşistler bizim tam tersimize iri yarı, ayı gibi güçlü kuvvetli adamlar.